Ayrım 2.
Antik kentin yok oluş tarihini anlattığını sanıyoruz. Kentin tarihiyle birlikte kendi kişisel tarihini de anlatıyor. Ben zalimler çağında yaşayan bir alçaktım diye başlıyor ilk tablet. Yüzbaşı düşünceli bir süre daha fotoğraflara baktıktan sonra ben artık gitmeliyim diyerek sandalyesinden kalktı. Ayağa kalkınca bir an durdu, yeniden masanın üstündeki fotoğraflara baktı. Sonra Esra'ya dönerek dudaklarında acı bir gülümsemeyle mırıldandı. Demek ben zalimler çağında yaşayan bir alçaktım diyor ha. Birinci tablet. Ben zalimler çağında yaşayan bir alçaktım. Tanrıların korkak haline getirdiği bir alçak. Alçakların en acınacak olanı, en tiksinti vereni. Yüreğini dal kavukluk, aklını düşmanlıkla besleyen sinsi bir saray yazmanı. Gerçek efendileri olan gökyüzünün fırtına tanrısı Teşup'la, karısı güneş tanrıçası Hepat'ın ve tanrıçamız Kupaba'nın soluğuna üfledikleri büyüyle şiirler mırıldanacağı yerde, kralların çıkarları için anlaşmalar yazarak, kendi yeteneğine bile ihanet etmekten çekinmeyen sabık bir ozan. Bedenine sinmiş soylu nefretini, görkemli giysilerin yüzündeki derin acıyı, tunçtan daha katı bir mutluluk maskesinin ardına gizleyerek, Hatti kralının emrine koşan iki yüzlü bir tören adamı. Sevdiği kadın aşkı uğruna ölürken, kralına bağlılığın vakarıyla ellerini göğsünde kavuşturarak sessiz kalmayı seçen, yeryüzünün en onursuz erkeği, erkeklerin yüz karası. Aşkı için ölmenin yüceliği yerine sarayın taş duvarlarında büyüyen, kendi değersiz varlığının görkemli gölgesine sığınmaktan çekinmeyen sefihlerin en rezili. Ben Kral Piziris'in danışmanı, Hitit Sarayı'nın baş yazmanı, Büyük Meclis Panku'nun değerli üyesi, ben soyluların en soysuzu Patasana. Ben ölüler içinde yüzen, ben tanrılar tarafından alnına sonsuza kadar acılar içinde kıvranacaktır yazılan saray baş yazmanı Patasana. Yazdığı anlaşmalarla, mektuplarla ülkesinin yazgısını değiştiren ama kendi yazgısına söz geçiremeyen zavallı Patasana. Sana, bu tabletleri bulacak olana derim ki, dikkat et, benim yaşamımı çiçekli bir ağaçtan kuru bir dala çeviren tanrıların laneti senin de üzerine düşmesin. Onlar senin yaşamını da benimki gibi zalim bir kralın buyruklarıyla mutsuzluğa mahkum etmesin. Bu tabletleri okumadan önce tapınağa git. Hatti ülkesinin bin tanrısının gönlünü al. Benim de senin de efendimiz olan gökyüzünün fırtına tanrısı Teşup'a, karısı güneş tanrıçası Hepat'a ve tanrıça Kupaba'ya değerli adaklar götür, onlara saygını sun. Sun ki benim yüzümden çarmıha gerilen, derisi yüzülen, ateşe atılan, yurdundan sürülen binlerce insana bir yenisi daha eklenmesin. Ve benim yıllardır süren lanetim bir insanın daha mahvolmasına yol açmasın. Eğer bunları yapmayacaksan sakın tabletlere bakma, dokunma, okuma. Onları sakladığım bu taştan yeraltı odasının küflü havasını soluma. İster bir tay kadar güçlü bacaklara sahip genç biri ol, ister ayakta güçlükle duran yaşlı biri. Bütün gücünle koş, uzaklaş buradan. En yakının bile olsa, gece koynuna aldığın kadının bile olsa kimseye söz etme bu tabletlerden. Belki tanrılar böylece bağışlar seni, belki böylece kurtulursun bu bilge kente, Fırat'ın ışıltılı kıyılarına karanlık bir duvar gibi çöken bu uğursuz lanetten. Ey görüntüsü gözlerime, sesi kulağıma, adı belleğime yabancı olan kişi! Biliyorum sen sarayın altındaki bu odaya, bu tabletleri gizlediğim sığınağa girdiğinde ben çoktan ölüler ülkesine göçmüş olacağım. Biliyorum öldükten sonra da tanrılar beni bağışlamayacak. Yüreğimi yakıp kavuran bu laneti sonsuza kadar bana yoldaş kılacaklar. Kılsınlar, ben de bağışlanmayı dilemiyorum zaten. Ben bunları hak ettim. Tek isteğim benden sonra gelenlerin yaşadıklarımı öğrenmeleri. Tabletleri bu yüzden yazdım. Zamanın aç bir fareninkinden daha kemirici dişlerine dayansınlar diye onları ateşte pişirdim, sertleştirdim. Sarayın altındaki bu odada yaptırdığım raflara sırayla yerleştirdim. Bu tabletler senin içindir. Bu tabletler okuyan içindir. Her şeyden kuşku duyabilirsin ama şundan emin ol ki bu kil tabletlerde yalan yoktur. Korkumu ve cesaretimi, iyiliğimi ve kötülüğümü, güvenimi ve kuşkumu, şefkatimi ve zalimliğimi, bencilliğimi ve fedakarlığımı olduğu gibi sözcüklere döktüm. Sonra bu sözcükleri aklımla tarttım. Yavan olanları, sahte olanları, abartılı olanları çıkarttım. İstedim ki benim itiraflarımı, benim bu büyük vasiyetimi eline alan kişi sıkılmasın, Tanrı Telipinu efsanesini okur gibi merakla, acıyla, öfkeyle bir solukta bitirsin. Ama meramımı iyi anlatamamış olsam bile şundan emin ol ki, yazdıklarım arasında gerçeği yansıtmayacak bir tek sözcük yoktur. Gerçek olmayan sözcüklerimi su kapısındaki duvara Kral Pizirisi övmek için kazıdım, Frigya Kralı Midas'ı kandırmak için mektuplara döşedim, Urartu Kralı Rusa'nın kafasını karıştırmak için sıraladım, Asur Kralı Sargon'u kışkırtmak için harcadım. Abartılı, süslü, yalan sözcükleri, pohpohlandıkça koltukları kabaran, adları büyük, kendileri küçük kralları birbirine düşürmek için kullandım. Senin okuyacağın tabletlere o yalan sözcüklerden bir tanesi bile girmemiştir. Ey sırlarımın ortağı olacak yabancı! Soylu musun, dindar mısın, iyi yürekli misin yoksa zalim misin, akıllı mısın yoksa işe yaramaz bir aptal mısın bilmiyorum. Umarım iyi bir insansındır. Umarım yüreğin sevgi ve cesaret doludur. Umarım okuduklarını anlayacak, anladıklarından ders çıkaracak kadar akıllısındır. Ve umarım okuduklarını başkalarına anlatırsın, onlar da ötekilere. Umarım benim kara yazgım kulaktan kulağa fısıldanır, Fırat kıyısında konuşulan bütün dillere çevrilir, tabletlere yazılır, yaşlılardan gençlere aktarılır, çocuklar bu efsaneyle büyür. Belki böylece insanlar akıllanır, belki zalimlikten vazgeçerler, belki böylece daha az ölüm olur, belki daha az acı çekilir. İkinci bölüm. Yüzü aldığı acı haberle gölgelenen Esra, kapının önüne dikilmiş, sarsılarak ilerleyen yüzbaşının cipini izliyordu. Güneş yeterince yükselmemişti ama sıcak bütün ovayı kaplamıştı. Buralarda sabah serinliği bir kahvaltı süresi kadar çabuk geçiyordu. Gecenin insanın içini titreten ayazından sonra siyahtan kül rengine, kül renginden turuncuya dönüşen tanyerinin ucundan güneş burnunu gösterince yaşanan kısacık serinlik son bulur, aniden cehennemi bir sıcak başlardı. Ceviz, erik, kayısı, dut ağaçlarının gölgelendirdiği bahçeler, sınırları iri taşlarla çizilmiş pamuk, mısır ekili tarlalar, kerpiçten evleriyle köyler, hala zamana direnmeyi sürdüren sağlam kale burçları, yıkılmış sarayı, tapınakları, kabartmaları ve nice sırlarıyla Güneydoğu'da Hititlere yüzlerce yıl metropollük yapmış bu antik kent cayır cayır yanmaya başlardı. Sıcaktan korunmak için güneş doğmadan Fırat'tan yükselen hoş kokulu ince buğu henüz gökyüzünün uçsuz bucaksız maviliğine karışmadan başlıyorlardı kazıya. Gün öğleye değmeden kuşluk vaktinde de bırakıyorlardı işi ta ki ikindiden sonra güneş öfkesini indirip ufka çevkilinceye kadar. O zaman işi olan arkeologlar yeniden dönüyorlardı kazı yerine. Ama bugün cumaydı yani tatil günü. İşçiler, içlerinde en az dindar olanları bile cuma namazlarını kasabada kılmak istiyorlardı. Bu yüzden tatil cumaya alınmıştı. Kazı yeri ise eski kaçakçı yaşlı Selo ile onun çift kırmalı av tüfeğine bırakılmıştı. Yüzbaşı Eşref'in Esra'yı uykuda yakalamasının nedeni de buydu. Başka bir gün olsa bu saatte ancak kazı alanında bulabilirdi onu. Yüzbaşının cipini izlerken keşke beni hiç bulmasaydı. Keşke bu haberi hiç getirmeseydi diye düşünüyordu Esra. Düşündükçe Hacı Settar'ın öldürülmesine yol açabileceği felaketin boyutlarını daha iyi kavramaya başlamıştı. Ve aklına gelen her ayrıntı moralini biraz daha bozuyor, karamsarlığını biraz daha arttırıyordu. Sanki yüzbaşı Eşref, Esra'nın kendine duyduğu güveni de alıp götürmüştü yanında. Biraz önce onun karşısında gösterdiği kararlılık, cipin arkasından yükselen toz bulutu gibi bir anda uçup gitmişti. Hiç bilmediği bir ülkede tek başına kalmış küçük bir kız çocuğu gibi çaresiz hissediyordu kendini. Eşref haklıydı. Esra'nın bu yörenin insanlarını tanıdığı pek söylenemezdi. Gerçi son 10 yıldır her yaz 2 ya da 3 ay süren kazılarda, Güneydoğu'nun farklı bölgelerinde yöre insanlarıyla birlikte olmuş, evlerine konuk gitmiş, kazılarda onları çalıştırmış, kadınların doğumlarına yardım etmiş, düğünlerine katılmıştı. Onların cehaletlerine, cömertliklerine, yoksulluklarına, küçük kurnazlıklarına, içtenliklerine, birbirlerini acımasızca yok edişlerine tanık olmuştu. Ama güneşin hoyratça yaktığı esmer yüzlerinden hiç eksik olmayan o katı suskunluğun gizini hala çözebilmiş değildi. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine, yüzlerinde katı bir maske gibi taşıdıkları bu bir parça ezik sessizliğin ardında cahilliklerini mi yoksa kibirlerini mi gizliyorlardı anlayamamıştı. Onların yaşama nasıl baktıklarını, davranışlarını yönlendiren gerçek nedenleri, düşünce sistemlerini bu 10 yıl boyunca kavrayamamıştı. Aynı ülkede yaşamalarına karşın onlar hala ne yapacaklarını bilemediği yabancı insanlardı Esra için. Kara kabirle ilgili sorunlar çıkmaya başladığından beri tedirginliğini besleyen gerçek neden işte bu bilinememezlikti. Yüzbaşı Eşref'in kararlı tutumu, Hacı Settar'ın yatıştırıcılığıyla sorun tatlıya bağlanınca kaygıları yatışır gibi olmuştu. Ama şimdi Hacı Settar'ın ölüm haberiyle aynı endişe eskisinden daha güçlü bir biçimde yeniden kıpırdanmaya başlıyordu içinde. Nedense aklına hep en kötü olasılıklar geliyordu. Bu gece gördüğü kabustaki gibi olanlardan arkeologları sorumlu tutan köylülerin ayaklandıklarını, ellerinde Hacı Settar'ın kanlı gömleği, dillerinde tekbirlerle kazı yerini taşlamalarından tutun da, ekipteki herkesi yakalayıp kara kabirin altındaki antik kalenin mahzenlerini diri diri gömmelerine kadar yaşanabilecek en korkunç sahneler birer birer geçiyordu gözlerinin önünden. Sanki kötü görüntüleri kovmak istercesine sağ elini boşlukta savurarak, ''Sakin olmalıyım, sakin olmalıyım.'' diye mırıldandı. Sonra böyle garip hareketler yaparak kendi kendine konuştuğunu görmelerinden korkarak aceleyle içeri girdi. Odaya girer girmez de pişman oldu. Neden olanı biteni arkadaşlarına anlatmıyordu ki? Bir karar verilecekse bunu hep birlikte vermeliydiler. Hem böylece sorumluluğu tek başına üstlenmekten de kurtulurdu. Rahatlatıcı bir düşünceydi ama bir ses bunun yanlış olduğunu söylüyordu. Kazı başkanı oydu, kararı verecek kişi Esra Beyhan'dan başkası olamazdı. Aslında kazıyı durdurma kararını verebilecek kişi kazı yetkilisi olan arkeologtu. Yetkili arkeolog, kazı başkanından farklı olarak bir tür yasal gözetmen görevi görürdü. Buluntuların dökümünü, yabancı arkeologların denetlenmesi işini devlet adına yetkili olan bu kişi yapardı. Yetkili arkeolog herhangi bir olumsuzluk durumunda kazıyı da durdurabilirdi. Allah'tan bu kazıda yetkili arkeolog Kemal olmuştu. Aslına bakarsanız bu bir rastlantı değildi. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görev yapan Kemal, geçen kazıda tanıştığı ve büyük bir aşk yaşamaya başladığı fotoğrafçı Elif'i yalnız bırakmamak için bakanlıktaki hatırlı kişileri de araya sokarak yetkili arkeolog olmuştu. Doğrusu bu durum Esra'nın da işine gelmiş, Kemal gibi uyum içinde çalışacağı, daha doğrusu işine hiç karışmayacak eski bir arkadaşının kazı yetkilisi olmasını büyük bir memnuniyetle karşılamıştı. Kemal'in yerinde çoğu bürokrat zihniyetli yetkili arkeologlardan biri bulunsaydı, şimdi halleri ne olurdu? Herhalde anında durdururdu kazıyı. Peki kazıyı durdurmamak ne kadar doğruydu? Bir cinayet işlenmişti, yalnızca kazının geleceği değil, ekiptekilerin yaşamı bile tehlikede olabilirdi. Kazıdakilerin alınacak karara katılmaları onların en doğal hakkıydı. Bu doğruydu, Ama kazı başkanı olarak önlerindeki seçenekleri saptayıp çalışma arkadaşlarına sunacak kişi de kendisiydi. Öte yandan bu davranışı bir zayıflık olarak algılanabilir, arkadaşlarının moralini bozabilirdi. Ne yapacağını bilemeden odanın ortasında dikilirken yatağın başucundaki küçük sehpanın üzerinde duran sigara paketini gördü. Hiç düşünmeden pakete yöneldi. Aceleyle bir sigara çıkardı, dudağının kenarına yerleştirirken ellerinin titrediğini fark etti. O anda kafasının içinde uçuşan düşüncelerden, odanın ortasında böyle çaresizce dikilmesinden, ellerinin titremesinden nefret ettiğini fark etti. Sanki bütün bunların nedeniymiş gibi dudaklarındaki sigarayı sehpanın üzerine fırlattı. Ona gereken sigara değildi. Kendini toparlamalıydı. Eğer paniklerse sorumluluğunu yürüttüğü bu ilk kazı fiyaskoyla sonuçlanacaktı. Başarısızlığı yalnızca üniversitedeki kariyerini olumsuz yönde etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda bu kazıda onu yüreklendiren Behice Hanım gibi değerli hocalarını, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün İstanbul Şubesi Başkanı Profesör Krenker gibi her zaman onu desteklemiş bir meslektaşını da düş kırıklığına uğratacaktı. Sonra Elif'e, Teoman'a, Kemal'e ne diyecekti? Çocuklar 2 yıldır bu proje üzerinde onunla birlikte çalışmışlardı. Aylardır süren yazışmalar, izinler, sponsor bulma çabaları, yabancı arkeologlarla kurulan ilişkiler. Ya ekipteki yabancılar? Onlara durumu nasıl açıklayacaktı? Timothy ile Bernd'i karşısına alıp kusura bakmayın aptalca bir batıl inanç yüzünden, belki de yeryüzünün resmi olmayan tarihinin ilk belgelerini bulmuşken işi bırakıyoruz mu diyecekti. Görmüş geçirmiş Timothy belki bir yere kadar ona hak verebilirdi ama başından beri bu kazının sorumlusu olmak için çabalayan, bu amacı gerçekleşmediği için de Esra'dan hiç hoşlanmayan Bernd onunla dalga geçmez miydi? Bu kazının masraflarının büyük bölümünü karşılayan Alman Arkeoloji Enstitüsü'ne rapor yazarak, İstanbul Üniversitesi'nin seçtiği kazı başkanı her şeyi eline yüzüne bulaştırdı demez miydi? Hayır hayır, kazıyı yarıda bırakamazdı. Aklını toplamalı, gerekeni yapmalıydı. Ekiptekiler bu kritik anda karşılarında kendinden emin bir kazı başkanı görmeliydiler. Yoksa bütün çaba boşa giderdi. Öncelikle yitirdiği güveni yeniden kazanmalı, en azından dün gece yatağa girmeden önceki kadar sakin olmayı becerebilmeliydi. Belki de hala uykunun etkisinden kurtulamamıştı, aniden gelen kötü haber onu hazırlıksız yakalamış, şaşkına döndürmüştü. Bu yüzden ne yapacağını bilmeden böylece kıvranıp duruyordu. Daha yüzünü bile yıkamadığını hatırladı. Kararlı bir tavırla dışarı çıktı. Küçük bahçedeki asmanın altındaki musluğa yöneldi. Suyu açıp yüzünü yıkamaya başladı. Gecenin ayazını yemiş olan su buz gibiydi. Soğuğa aldırmadan suyu yüzüne çarptı, kulaklarının arkasını ensesine ıslattı. Ne yazık ki hiçbir yararı olmadı. Ne içinde büyüyen o uğursuz tedirginlik kayboldu, ne de kafasının içinde uğulduyan sorular azaldı. Aldırmadı, iyisin iyisin diye söylenerek başını salladı. Ama iyi olmadığını biliyordu. Üstelik bunun yüzüne de yansıdığının, dokunsalar ağlayacakmış gibi göründüğünün de farkındaydı. Yeniden odaya döndü. Bakışları fırlattığı sigaraya kaydı. Daha fazla direnmeden alıp dudaklarına yerleştirdi. Sabırsızlıkla yaktığı sigaradan gözlerini kapayarak derin derin birkaç nefes çekti. Odayı acı tütün kokusu doldurdu. Gözlerini aralayınca tavana yükselen kül rengi dumanı gördü. Sanki duman boşa gidiyormuş gibi sigarasından birkaç nefes daha çekti. Bakışları ellerine kaydı, hala titriyorlardı ama kendini artık daha iyi hissediyordu. Az önce yüzbaşının kalktığı iskemleye oturarak düşünmeye başladı. Hacı Settar'ı onları yöreden uzaklaştırmak için öldürmüş olmalıydı. Kasabadaki Kur'an kursunun ayak işlerine bakan, İri mavi gözlü, seyrek sakallı, uzun boylu Fayat'ı anımsadı. Fayat, Hacı Settar'ın kız kardeşinin oğluydu ama dayısına hiç mi hiç benzemezdi. Yaz kış başında yeşil sarığı, sırtında kahverengi cübbesi, elinde bir asayla dolaşırdı. Hacı Settar kazı ekibine ne kadar yakınsa Fayat da o kadar uzaktı. Ne zaman karşılaşsalar sanki şeytan görmüş gibi yüzünü buruştururdu. Kazının ikinci haftası onları uyarmak için kasabadan buraya kadar yürümüştü. Esra o günü unutamıyordu. Yardımcısı Teoman, yetkili arkeolog Kemal, kazının fotoğrafçısı Elif ve öğrencilerden Murat, çardağın altında bir yandan çay içiyor, bir yandan da iki gün önce çekilen fotoğraflara bakıyorlardı. İşte Fayat tam o anda geldi. Onu önce Esra gördü. Sanki sıcağın içinden çıkıveren bir hayalet gibi dikilmişti karşılarına. Güneşin altında öylece durmuş, kin dolu mavi gözlerini üzerlerine çevirmişti. Bir süre hiçbir şey söylemeden, sanki başka bir dünyadan gelmişler gibi yaban gözlerle süzmüştü çardağın altındakileri. Çardaktakiler de ne istediğini kestiremedikleri bu tuhaf adama baka kalmışlardı. Esra'nın bakışları Fayat'ın toza bulanmış lastik ayakkabılarıyla siyah poturunun arasında görünen ince esmer bileklerine kaymıştı. Sanki kırılacakmış gibi görünen bu bileklerdeki zayıflıkla adamın mavi gözlerindeki güçlü bakışlar tuhaf bir çelişki oluşturuyordu. Gerilime dayanamayan Esra sonunda Fayat'a güneşte durmamasını, çardağın altına gelmesini söylemişti. En ufak bir küçümseme belirtisi olmayan sesi dostçaydı. Ama Fayat'ın dudakları hafifçe yukarı kıvrılarak, bakışlarında kınayan bir ifade belirmiş, Kürtçe aksanlı bozuk bir Türkçe ile kara kabirin çevresini kazmanın büyük günah olduğunu, bu işten vazgeçmezlerse büyük belaya uğrayacaklarını söylemişti. Çardağın altındakiler bu tuhaf adama nasıl karşılık vereceklerini bilemeden birbirlerine bakmaya başlarken, o anda mutfakta öğle yemeğinin bulaşıklarını yıkayan, kazının hem şoförü hem de aşçısı olan Halaf, üzerinde önlüğüyle dışarı fırlayıp, ''Sen kimi tehdit ediyorsun lan?'' diyerek Fayat'ın yakasına yapışmıştı. Esra ve arkadaşları araya girinceye kadar Halaf, Fayat'a okkalı iki tokat atarak yere yıkmıştı bile. İri yarı gövdesiyle Teoman ve yerinde duramayan Murat, araya girip Fayat'ı kurtarıncaya kadar Halaf onu adam akıllı hırpalamıştı. Yerde yatan Fayat'ın dudağı patlamış, sızan kan dişlerini kızıla boyamıştı. Teoman'ın yardım için uzattığı elini reddeden Fayat kendi kendine kalkmıştı ayağa. Toza batmış poturunu silkelerken, ''Allah hepinizin belasını verecek'' demişti nefret dolu bir sesle. ''Bekleyin, Hak Teâlâ belanızı verecek.'' Sonra geldiği gibi kaybolmuştu sıcağın içinde. Fayat gidince Esra Halaf'ı çağırmış, görevinin yemek yapmak olduğunu ve bu işlere karışmaması gerektiğini söylemişti. Arkeologları korumaktan, belki biraz da kendini göstermekten başka bir niyeti olmayan Halaf, Esra'nın tavrına hem şaşırmış hem de bozulmuştu ama özür dilemekten de geri durmamıştı. Bu olay Esra'yı çok etkilemişti. Ama yüzbaşıya söylememişti. Olaya jandarmayı karıştırıp işi büyütmek istemiyordu. Onun yerine Hacı Settar'la konuşmuştu. Fayat'ın yaptıklarını öğrenen Hacı Settar küplere binmiş, hemen o gece gidip Fayat'ı bulup azarlamıştı. O günden sonra Fayat kazı ekibini rahatsız etmemiş ama her karşılaştıklarında sanki pislik görmüş gibi suratını buruşturmaya devam etmişti. Cinayeti Fayat işlemiş olabilir miydi? Sanmıyordu. Fayat onlardan nefret etse bile dayısı Hacı Settar'a saygısı büyüktü. İlk din eğitimini ondan aldığı söyleniyordu. Ama ya Fayat'ın ölmeyi, öldürülmeyi göze almış daha fanatik hocaları varsa? Cami imamı Abid bile kazının lanetinden söz etmeye başlamıştı hemen. Özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlerde Hizbullah adındaki radikal örgütün gizli faaliyetlerinden söz ediliyordu. Ya Hacı Settar'ı arkeologlara yardım ettiği için onlar öldürdülerse, neden olmasındı? Gerçi yörede herkes Hacı Settar'ı severdi.